Ayrım 12, Kurtuluş Projesi and the Where, sayfa 127. Teknik olarak uçak gemisinin ismi Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması Gansu idi. Donanmalarının ismine neden ordu geçtiğini hiçbir zaman öğrenemeyeceğim. Zaten insanlar ona böyle hitap etmeyi bırakıp gemiye Stratın Salı demeye başladılar. Gemideki denizciler buna itiraz etse de isim tuttu. Karaya çok yaklaşmamaya dikkat ederek Güney Çin Denizi'nde dolanıyorduk. Bilim dışında başka hiçbir şeyle uğraşmadan musmutlu bir hafta geçirdim. Ne toplantılar vardı, ne dikkat dağıtan şeyler, sadece deneyler ve mühendislik. Kendini bir işe kaptırmanın ne kadar eğlenceli olduğunu unutmuşum. İlk üretim prototipim bir kez daha başarılı olmuştu. Göze çok hitap eden bir şey değildi. Sağına soluna çirkin kontrol ekipmanlarının kaynaklandığı 10 metrelik metal bir boru. Ama iş görüyordu. Saatte sadece birkaç mikrogram astrofaj üretebiliyordu ama konsept başarılıydı. 12 kişilik bir ekibim vardı, dünyanın dört bir yanından gelen mühendisler. En iyi mühendislerim iki Moğol kardeşti. Strat beni konferans odasına çağırmak için aradığında işin başında o ikisini bıraktım. Strat'ı toplantı odasında tek başına buldum. Her zamanki gibi masanın üzeri evraklar ve haritalarla kaplıydı. Duvarlarda grafikler ve diyagramlar asılıydı. Kimisi yeni, kimisi eskiydi. Strat önünde bir şişe Hollanda cini ve bir viski bardağıyla masanın ucunda oturuyordu. Onu içerken hiç görmemiştim. ''Beni görmek mi istedin?'' diye sordum. Kafasını kaldırdı, gözlerinin altında torbalar vardı, uyumamıştı. ''Evet, otursana.'' Yanındaki sandalyeye oturdum. ''Berbat görünüyorsun, hayırdır?'' ''Bir karar vermem gerek, kolay bir karar değil.'' ''Nasıl yardımcı olabilirim?'' Bana cin ikram etti, başımı iki yana salladım, o da kendi bardağını doldurdu. Meryem Ana'nın çok küçük bir mürettebat kamerası olacak, yaklaşık 125 metreküp. Başımı hafif yana eğdim. Bir uzay gemisi için oldukça büyük değil mi aslında bu? Elini eh dermiş gibi iki yana oynattı. Soyuz ya da Orion gibi kapsüller için büyük ama bir uzay istasyonu için ufacık. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun mürettebat kamerasının onda biri büyüklüğünde. Peki dedim, sorun nedir? Sorun şu, bir dosya alıp önüme attı. Mürettebat birbirlerinin boğazına sarılacak. Ha? Dosyayı açtım. İçinde daktilodan geçirilmiş bir sürü sayfa vardı. Daha doğrusu daktilodan geçirilmiş sayfaların taramalarıydı bunlar. Kimileri İngilizce, kimileri Rusçaydı. Nedir bunlar? Uzay yarışı zamanında Sovyetler kısa süreliğine kendilerine hedef olarak Mars'ı seçmişlerdi. Mars'a insan gönderebilirlerse Amerika'nın Ay'a inmiş olması devede kulak kalacaktı. Dosyayı kapattım. Kiril alfabesi bana hiçbir şey ifade etmiyordu ama Stratton bunu okuyabildiğini tahmin ediyordum. Her zaman hangi dilin kullanıldığını anlayabiliyordu. Çenesini avucuna dayadı. 1970'lerin teknolojisiyle Mars'a gitmek için Hohmann transfer yörüngesini kullanmaları gerekiyordu. Bu da mürettebatın bir gemide 8 aydan uzun bir süre geçirmesi demekti. Sovyetler de insanları birkaç aylığına sıkış tıkış izole bir ortama koyarsan ne olacağını görmek için bir deney yaptı. Sonra 71 günün sonunda içerideki adamlar her gün birbirlerine girer olmuştu. Deneyi 94. gün sona erdirdiler çünkü deneklerden biri diğerini kırık bir cam parçasıyla bıçaklamaya çalışmıştı. Mürettebatın kaç kişilik olması planlanıyor? Mevcut plan 3 kişilik dedi. Peki dedim, 3 astronotu 125 metreküplük bir kamerada 4 senelik bir yolculuğa gönderirsek olabileceklerden endişeleniyorsun yani. Sadece birbirleriyle geçinip geçinmeyecekleri değil mesele. Her biri birkaç sene içinde öleceklerinin bilinciyle yapacak bu yolculuğu. Ve gemide bulunan o birkaç oda kısa yaşamlarının kalanında onların tüm dünyası olacak. Konuştuğum psikiyatrlar majör depresyonun muhtemel olduğunu söylüyor. İntihar da gerçek bir risk. Evet, bu zorlu bir psikoloji dedim ama elimizden başka ne gelir ki? Birbirine zımbalanmış bir deste kağıdı alıp bana doğru ittirdi. Desteyi alıp başlığını okudum. Uzun dönem primat ve insan koma hastaları ile komanın sonradan görülen zararlı etkileri, sri suk ve diğerleri. Tamam, buna neden bakıyorum? Bu Tayland'daki başarısız bir şirket tarafından yapılan bir çalışma. Cin dolu bardağını döndürdü. Fikirleri kanser hastalarını kemoterapi tedavileri sırasında yapay komaya sokmaktı. Hasta kemoterapi tedavisini görecek ama bu sürece göğüs germekten kurtulacaktı. Kanseri gerilemeye başladığında hastaları uyandıracaklardı. Ya da artık tedavinin işe yaramadığını görüp hastayı bakım evine koyma vakti geldiğinde. Her halükarda hasta acının büyük kısmından kurtulacaktı. Bu kulağa harika bir fikir gibi geliyor dedim. Başıyla onayladı. Ölümcül olmasa öyle, görünüşe göre insan vücudunun uzun süre boyunca komada kalmaması gerekiyor. Kemoterapi aylar sürüyor ve sık sık ardından da ekstra kemoterapiye gerek duyuluyor. Primatlar üzerinde çeşitli yapay koma yöntemleri denediler ve primatlar ya koma sırasında öldü ya da komadan çıktıklarında beyinleri lapaya dönmüştü. O zaman neden şu anda bunun hakkında konuşuyoruz? Çünkü üzerine daha fazla çalışma yapıldı. Bu sefer kronolojik insan koma hastalarının verileri üzerinde. Uzun komaları nispeten zararsız atlatan insanları inceleyip hangi ortak özelliklerinin olduğunu bulmaya çalıştılar. Buldular da. Eski Rus ajansının dokümanları benim için bir gizemdi ama bilimsel makaleler uzun süredir benim alanıma giriyordu. Makaleyi karıştırıp bulgularına göz attım. Genetik belirteçler dedim. Evet dedi, insanlara koma direnci sağlayan bir gen koleksiyonu buldular. Bu ismi koydular bu koleksiyona. Sekanslar bilim insanlarının daha öncesinde çöp DNA olarak gördüğü yerde bulundular. Ama belli ki çok uzun zaman önce bilinmeyen bir sebepten ötürü evrimle kazandığımız ve hala bazı insanların genetik kodunda bulunan bir şeymiş. Bu genlerin koma direncine yol açtığından eminler mi diye sordum. Bağdaşıyorlar tamam ama sebep onlar mı? Evet eminler. Bu genler primatlarda da bulundu. Bu her neyse evrim ağacında çok gerilere kadar uzanıyor. Kış uykusuna yatan, suda yaşayan atalarımıza kadar uzandığına dair spekülasyonlar var. Her halükarda bu genlere sahip primatlar üzerinde deneyler yaptılar ve bu primatlar uzun komalardan herhangi bir yan etki hissetmeden uyandılar her biri. Pekala, nereye varmak istediğini anladım. Makaleyi masaya bıraktım. Tüm adaylara DNA testi yapın ve koma direnci geni olanları kullanın. Yolculuk sırasında mürettebatı komaya sokun, 4 sene boyunca birbirlerinin boğazlarına sarılmalarına ya da ölümlerini düşünmelerine gerek yok. Bana doğru bardağını kaldırdı. Daha da iyisi var, mürettebatı komaya sokmak yiyecek durumunu da kolaylaştırıyor. Doğrudan midelerine pompalanan toz halinde saklanan besin değerleri dengeli lapa. Bir tonluk çeşit çeşit öğüne ihtiyaç kalmıyor. Toz ve kapalı bir su arıtma sistemi yeterli. Gülümsedim. Hayal etsen ancak bu kadar olurdu. Bilim kurgu romanlarındaki yapay uyku gibi. Peki neden kendini içkiye verip bu kadar endişeleniyorsun? Birkaç engel var dedi. Öncelikle koma hastalarıyla ilgilenmesi için tamamıyla otomatik bir gözetleme ve aksiyon sistemi gelişmemiz gerek. Bu sistem bozulursa herkes ölür. Olay sadece yaşam değerlerini gözlemleyip bir damar yolundan doğru ilaçları vermekten ibaret değil. Hastaları hareket ettirip temizleyebilmeli, yatak yaralarıyla ilgilenebilmeli ve çeşitli damar yolu ve sonda giriş noktalarında oluşabilecek ateş ve enfeksiyonlar gibi ikincil durumları tespit edip bunlarla başa çıkabilmeli. Böyle engeller. Tamam da bu küresel tıp topluluğunun bizim için çözebileceği bir sorun dedim. Strat büyünü kullanıp emir yağdırsana işte. İçkisinden bir yudum daha aldı. Asıl sorun bu değil, asıl sorun şu, ortalama 7000 kişiden bir kişi bu genetik sekansa sahip. Arkama yaslandım, hayda. Evet, en kalifiye insanları gönderemeyeceğiz, en kalifiye 7000. insanı gönderebileceğiz. Ortalama olarak en kalifiye 3500. insanı dedim. Gözlerini devirdi. Yine de dedim, dünya nüfusunun 1/7'i 1 milyon insana denk geliyor, öyle düşün. 1 milyon adaylık bir havuzun olacak, sana da sadece 3 kişi gerekiyor. 6 dedi. Bir ana mürettebat, bir de yedek mürettebat lazım. Fırlatmadan önceki gün karşıdan karşıya geçerken biri araba altında kaldı diye görevin başarısız olmasına göz yumamayız. Tamam, 6 olsun. Evet, astronot olma kapasitesinde Tau Ceti'deki astrofaja ne olduğunu öğrenebilecek bilimsel yeteneklere sahip ve bir intihar görevine çıkmayı kabul eden 6 kişi. 1 milyon kişi içinden dedim, 1 milyon. Başka bir şey demeyip cininden bir yudum daha aldı. Boğazımı temizledim. Yani ya en uygun adayları seçip bir ihtimal birbirlerini öldürmelerine göz yumacaksın ya da daha az yetenekli insanların bakımını yapacak ve henüz geliştirilmemiş tıp teknolojisini seçeceksin. Hemen hemen her türlü bu korkunç bir risk, almam gereken en zor karar bu. O zaman iyi ki çoktan kararını vermişsin dedim. Bir kaşını kaldırdı. Ha? Evet dedim, birilerinin sana çoktan bildiğin şeyleri özetlemesini istedin sadece. Mürettebatı uyanık bırakırsan psikoz riski konusunda elinden gelen bir şey olmaz. Ama otomatik koma yatağı teknolojisini mükemmelleştirmek için önümüzde yıllar var. Biraz kaşlarını çatsa da bir şey demedi. Sesimi alçalttım. Ayrıca zaten bu insanlardan ölmelerini istiyoruz. Bir de üzerine 4 sene duygusal işkence çekmelerini istemeyelim. Hem bilim hem de etik sana aynı cevabı sunuyor. Sen de bunun farkındasın. Neredeyse gözle görülmeyecek kadar hafif bir şekilde başıyla onayladı. Sonra da cininin kalanını kafasına dikti. Pekala, gidebilirsin. Laptopunu kendine çekip bir şeyler yazmaya başladı. Başka bir şey demeden odadan ayrıldım. Onun ilgilenmesi gereken işleri vardı. Benim de öyle. Anılarımı artık daha rahat bir şekilde hatırlamaya başladım. Hala her şeyi hatırladığım söylenemez ama artık bir şeyler hatırladığımda aydınlanma yaşamıyorum. Şey gibi, aa bak biliyorum bunu, zaten hep biliyordum. Sanırım ben de o koma direnci olan insanlardan biriyim. Benim yerime buraya gönderilmesi gereken çok daha kalifiye insanlardan ziyade neden beni gönderdiklerini açıklıyor bu durum. Ancak Yao ve Ilyukina'da muhtemelen bu genler vardı ve onlar hayatta kalamadılar. Tahminimce medikal robot kusursuz değildi. Robotun müdahale edemediği bir tıbbi durum meydana gelmiş olmalı. Yoldaşlarımın anısını kafamdan atıyorum. Sonraki birkaç gün bir sabır testi. Kendimi oyalamak için gemi hakkında başka neler öğrenebileceğime bakıyorum. Tüm laboratuvarın kataloğunu çıkarıyorum. Bulduğum ilk şeylerden biri ana masadaki çekmecelerden birindeki dokunmatik ekranlı bilgisayar oluyor. Bunu bulmam harika oldu. Çünkü içinde bir sürü araştırmayla alakalı ekran var. Kumanda odasındaki ekranlardan farklı bunlar. Oradakilerin hepsi gemi ya da cihazlarla alakalı. Bir sürü matematik ve bilim uygulaması çarpıyor gözüme. Bunların çoğu kullanmasını bildiğim ticari uygulamalar. Ama asıl hayat kurtarıcı olan şey kütüphane uygulaması. Görebildiğim kadarıyla bu panel bugüne dek yazılmış her bir bilimsel ders kitabını, akla gelebilecek her konuda yayımlanmış her bilimsel makaleyi ve çok ama çok daha fazlasını kapsıyor. Mesela Kongre Kütüphanesi isminde bir klasör var ve içinde Amerika Birleşik Devletleri'nde telifi alınmış her şeyin dijital bir kataloğu bulunuyor. Ne yazık ki Meryem Ana hakkında herhangi bir kitap yok. Ve başvuru kitapları, sonsuz sayıda başvuru kitabı, isteyip isteyebileceğim hemen her konuda. Herhalde SSD'lerin hafif olduğunu düşünüp neden bilgi konusunda pintilik yapalım ki dediler. Hatta ROM'lara bile bir şeyler yüklemiş olabilirler. Bana hiçbir şekilde işime yaramayacak şeyler hakkında bile başvuru kitapları vermişler. Ama olsun, olur da sağlıklı bir keçinin ortalama rektal sıcaklığının ne olduğunu bulmam gerekirse bulabileceğimi bilmek güzel bir his. Cevap 103.4 Fahrenheit veya 39.7 derece Celsius bu arada. Panelle oynarken başka bir şey daha keşfediyorum. Böcekleri kullanarak dünyaya nasıl rapor vereceğimi biliyorum artık. Bu işi onlar aracılığıyla yapmam gerektiğini biliyordum ama artık ayrıntılarını da biliyorum. Panel gemideki absürt veri depolama sistemine ek olarak gemiye bağlı 4 küçük harici sürücüyü de gösteriyor. John, Paul, George ve Ringo her birinde 5 terabaytlık bir boş disk görünüyor. Bunların böceklerin verisi olduğunu varsaymak çok da uçuk olmaz. Zamanı geldiğinde onları nasıl fırlatacağım peki? Bunu öğrenmek için kumanda odasına gidiyorum. Fırlat komutunu bulana kadar böcekler panelinin birkaç katmanını kurcalamam gerekiyor ama aradığımı buluyorum. Anladığım kadarıyla sadece üzerinde fırlat yazan bir düğme var. Sanırım yıldızlara göre güzergahlarını kendileri ayarlıyor ve dünyaya öyle dönüyorlar. Meryem Ana da buraya gelmek için aynısını yaptı sonuçta. Haliyle bunu nasıl yapacaklarını biliyorlar. Rota seçimi sırasında işin içine insan hatası sokmanın manası yok. Hazır kumanda odasına gelmişken biraz da bilimsel ölçümler ekranını kurcalıyorum. İlk birkaç pencere Helioskop'a, Petrovaskop'a ve görünür spektrumda, kızılötesi spektrumda ve diğer bir sürü bantta görebilen bir teleskopa ait. Görünür ışık teleskopuyla oynuyorum. Eğlenceli aslında, yıldızlara bakabilirim. Yani bakacak çok bir yer yok zaten de. Tau Ceti'nin gezegenleri bile bulunduğum yerden ufak noktalar olarak görünüyorlar. Yine de kapalı küçük dünyamın dışına bakabilmek güzel bir his. Ayrıca GDF'ye ayrılmış bir ekran da buldum. Aşağı yukarı beklediğim şeyleri kapsıyor. GDF elbisesine ait bir sürü kontrol var. Yani GDF sırasında oluşabilecek herhangi bir sıkıntıda kumanda odasındaki bir operatör elbiseyi kontrol edebilir. Böylece elbiseyi giymiş kişinin bununla uğraşmasına gerek kalmaz. Ayrıca geminin dış gövdesinde karmaşık bir bağlama sistemi bulunuyor. GDF'nin gerçekten önemli olacağını düşünmüşler. Muhtemelen yerel astrofajdan örnek toplamak için. Varsa tabii. Tau Ceti'nin bir Petrova hattı varsa o zaman örnek alınacak astrofaj da var demektir. Bu durumda ilk adım örnek toplamak olurdu. Ardından laboratuvara inip dünyadaki astrofajla aralarında bir farklılık var mı diye incelemek gerekirdi. Belki buradaki daha az kuvvetli bir suçtu. Sonraki iki gün kısaca bir sonraki yaşanacak şey konusunda endişelenerek geçiyordu. Ah, ne olacağını biliyorum. Yine de endişeleniyorum ama. Kumanda odasında kıpırdanıp saniyelerin akmasını seyrediyorum. Sıfır G'de olacaksın diyorum. Düşmeyeceksin, tehlikede olmayacaksın. Geminin hızlanması duracak ama bir sorun olmayacak. Luna parklardaki hız trenlerini ya da su kaydıraklarını sevmiyorum. O düşme hissiyatı ödümü patlatıyor. Ve birkaç saniye içinde tam o hissi yaşayacağım. Çünkü tecrübe ettiğim yer çekimi tamamıyla yok olacak. Saniyeler azalıyor. 4, 3, 2, haydi bakalım diyorum. 1, 0. Tam vaktinde motor duruyor. Bunca zamandır hissettiğim 1,5 G yok oluyor. Yer çekimi yok artık. Panikliyorum. Kendimi zihinsel olarak ne kadar hazırlarsam hazırlayayım, bunun bir faydası olmayacaktı. Dibine kadar panikliyorum. Çığlıklar atıp havada debeleniyorum. C'nin pozisyonu alıyorum zorla. Bu rahatlatıcı bir pozisyon ve kontrollere ya da ekranlara çarpmamı engelliyor. Kumanda odasında süzülürken titreyip ürperiyorum. Kendimi sandalyeye bağlamalıydım ama bunu akıl edemedim. Ahmak. Düşmüyorum diye basıyorum çığlığı. Düşmüyorum. Bu sadece uzay boşluğu. Her şey yolunda. Her şey yolunda değil. Midem ağzıma gelmiş durumda. Kusacağım. 0G'de kusmak iyi bir fikir değil. Yanımda bir poşet yok. Buna hiç de iyi hazırlanmamışım. Kendimi zihinsel olarak ilkel bir korkuyu hazırlayabileceğimi düşünerek aptallık ettim. Tulumumun yakasını açıp kafamı öne eğiyorum, ucu ucuna denk getiriyorum. Gün 9, öğün 3'ün tamamını gömleğimin içine kusuyorum. Ardından yakayı iyice göğsüme bastırıyorum. İğrenç ama en azından bir yere bulaşmıyor. Kumanda odasında uçuşup boğazıma kaçmasından iyidir. Ah tanrım diye inliyorum. Tanrım bu... Bunu becerebilir miyim? Bu noktadan itibaren tamamen işe yaramazın tekine mi dönüşeceğim? İnsanlık sırf ben 0G ile başa çıkamadım diye yok mu olacak? Hayır. Dişlerimi sıkıyorum, yumruklarımı sıkıyorum, kıçımı sıkıyorum. Vücudumda sıkmasını bildiğim her yerimi sıkıyorum. Bu bana bir kontrol hissi sağlıyor. Şiddetli bir şekilde hiçbir şey yapmayarak bir şeyler yapıyorum. bitmeyecekmiş gibi gelen bir zamanın ardından panik azalmaya başlıyor. İnsan beyni inanılmaz bir şey, hemen her şeye alışabiliyor. Ben de şu anda alışıyorum. Korkunun biraz azalmış olmasının bir yankı etkisi var. Artık giderek daha az korkacağımın farkındayım. Bunu bilmek de korkunun daha da hızlı bir şekilde ortadan kalkmasına yardımcı oluyor. Çok geçmeden panik girip geriye sadece korku kalıyor. Bir süre sonra da genel bir anksiyeteye dönüşüyor. Kumanda odasına göz gezdiriyorum ama hiçbir şey doğru gelmiyor gözüme. Hiçbir şey değişmedi. Ancak artık aşağısı diye bir şey yok. Hala midem bulanıyor. Bir kez daha kusmam gerekirse diye yakamı tutmaya devam ediyorum ama gerek kalmıyor. Mideme sahip çıkıyorum. Göğsümle tulumumun arasında ezilen ılık kusmuk hissi tiksinç. Üzerimi değiştirmem gerek. Kendimi laboratuvara açılan kapağa doğru hedefleyip duvarı tekmeliyorum. Aşağı doğru süzülüp laboratuvara giriyorum. Odanın her yeri havada süzülen rastgele alet edevatla dolu. Laboratuvarın kataloğunu çıkarırken her şeyi masanın üzerinde bırakmıştım. Şimdi ise masanın üzerine bıraktıklarım özgürce havada süzülüyor. Yaşam destek havalandırmasından gelen hava akımlarıyla dönüp duruyordu. Ahmak dedim kendime, buna akıl etmeliydim. Yatak odasına doğru devam ediyorum. Haliyle burada da her yerde süzülen çer çöp var. İçlerinde ne olduğunu görmek için depo alanındaki kutuların içine açmıştım. Şimdi ise kutular ve içindekiler bir o yana bir bu yana süzülüyor. Temizle beni diyorum kollara. Kollar tınlamıyor. Soyunup tulumla vücudumdaki iğrenç parçaları temizliyorum. Sünger banyosu alanını birkaç gün önce keşfettim. Bir lavabo ve duvardan çıkan süngerler. Sanırım bir duşu ayıracak yer kalmamış. Her neyse süngerlerle temizleniyorum. İğrenç pis kıyafetimi ne yapacağımı bilmiyorum. Kirli sepeti diyorum. Kollar uzanıp elimdeki kirli tulumu alıyor. Tavanda bir panel açılıyor ve kollar kirlilerimi orada bir yere koyuyor. Peki orası dolduğunda ne olacak? Kim bilir? Havada süzülen eşyalar arasında temiz bir tulum bulup giyiyorum. 0G'de giyinmek tuhaf bir deneyim. Daha zor diyemem ama farklı. Bir şekilde yeni tulumumu giyiyorum. Biraz sıkı geliyor. İsim yamasına bakıyorum. Çince bir şey yazıyor. Ya onun tulumlarından biri. Neyse çok sıkmıyor zaten. Bütün günü yatak odasında bir o yana bir bu yana süzülüp kendi tulumlarımdan birini arayarak geçirmek istemiyorum. Burayı sonra düzenlerim. 12. ayrımın sonu. Sayfa 138.